Ayrım 39, sayfa 214. Devrimci bilinç olarak Marksizm, Lukács ve totallik kavramı. 1917'den hemen sonraki dönemin en önemli Marksist teorisyenlerinden birisi Georg Lukács'tı. Parantez 1885-1971. Estetik, edebiyat, felsefe, politika ve sosyoloji üzerine çalışmalar yapmış olan Lukács, Birinci Dünya Savaşı sırasında Marksizme yönelmişti. Savaştan önceki yazılarına damgasını vuran çizgi, Rickert, Simmel, Weber ve Diltay'ın çalışmalarının etkisiyle oluşan güçlü bir antipozitivist yaklaşımdı. 1915'te Karl Mannheim, Arnold Hauser, Bela Bartok, Zoltán Kodály ve Michel Polanyi'nin içinde bulunduğu, hepsi de demokrasi ve kültürün sorunlarıyla ilgilenen bir Macar entelektüeller çevresine girmişti. Lukács, 1918'deki kuruluşundan kısa bir süre sonra Macar Komünist Partisi'ne katılarak Marksizm ve modern burjuva düşüncesi sorunuyla ilgili bir dizi deneme yazmaya başlamıştı. 1923'te Tarih ve Sınıf Bilincini yayınladı. Üçüncü Enternasyonel tarafından Marksist olmayan ve sapkın bir içerik taşıdığı gerekçesiyle yasaklanmasıyla dikkati çeken, fakat Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Herbert Marcuse ve Lucien Goldman gibi çok çeşitli düşünürleri derinden etkilemiş olan bu kitabın alt başlığı da Marksist diyalektik incelemeleriydi. Tarih ve sınıf bilinci, ikinci enternasyonel Marksizmine egemen olan evrimci pozitivizmi hedef almıştı ve özellikle Engels'in Marksizme katkılarını eleştiriyordu. Lukács'a göre Engels, Marksizmi diyalektik bir toplum teorisi olmaktan çıkarıp, bilincin dışsal güçlerin pasif ürünü, nesnel koşulların bir yansıması durumuna indirgendiği, mekanik bir teori haline getirmişti. Tarih ve sınıf bilinci, Marx'ın toplum teorisini, totallik ve diyalektik yöntem kavramlarında bulunan Hegelci kökleriyle ilişkilendirmeye yönelik bir girişimdir. Olgular kendi başlarına konuşmaz, yalnızca bir bütünle birleştiği zaman anlamları vardır. Diyalektik yöntemin temel düsturu, bütünün parçalardan önce geldiği, parçaların da bütünle ilişkileri çerçevesinde yorumlanması gerektiğidir. Lukács'a göre bütünün parçalardan önceliği vardır. Olguların anlamı bütünle dolayımları aracılığıyla ortaya çıkar. Dolayısıyla sosyalist hareketin nihai hedefi, mücadelenin her yönünün devrimci bir anlam kazanmasını sağlayan totallikle, parantez, toplumun bütününün süreç olarak görülmesi ilişkilidir. Tarihin anlamı, yani hakikat, kapitalizmin ampirik, nesnel yapısının incelenmesinde değil, işçi sınıfı hareketinin zorunlu bir tarihsel ilerlemenin ifadesini oluşturduğunun kavranmasında yatmaktadır. Proletarya aynı anda tarihin hem öznesi hem nesnesidir. Hakikatte bir fenomenin gerçek, nesnel doğasının, tarihsel karakterinin ve onun toplumun totalliğindeki fiili işlevinin bilgisiyle yaklaşan, bilen öznedir. Proletaryanın kendine ilişkin bilgisi, toplumsal yapı içindeki sömürülen bir sınıf konumunun farkında olması, bütüne dair bilgisiyle sınıfsal durumunun ancak bütün toplum açısından, bütünde yansıyan üretim ve toplumsal ilişkiler sisteminden bakıldığında anlaşılabileceğinin farkında olmasıyla çakışmaktadır. Bunun için gerçekliğin bilgisi, proletaryanın sınıfsal konumundan ayrılamaz. Parantez, Lukács, 1971, sayfa 12-23. Lukács bu formülasyonlarda Marksizmi bir ideoloji ama başka bir düşünce tarzından, teorik bakımdan daha ileri bir ideoloji olarak tanımlamıştı. Bu nedenle Marksizm, tarihsel açıdan nesnel yasalara ve doğa biliminin metodolojisinin uygulanmasına dayalı sistematik bir bilgi kaynağı değil, bireyin tarihsel sürecin bir nesnesi olmaktan ziyade bir öznesi haline geldiği devrimci bir praksistir. Marksizm, burjuva düşüncesinden tamamen ayrıdır. Burjuvazi ile proletarya aynı toplumsal gerçekliği paylaşırken kapitalizmi farklı biçimde kavrarlar. Burjuva düşüncesi, verili ampirik bakımdan dolayımsız formları kabul eden, dolayısıyla değişimi bütünün yapısal ilkeleriyle dolayımlanmış bir şey olmaktan çok katastrof olarak kavrayan, kesinlikle tarihsel olmayan bir yapıdadır. Oysa proleter düşüncesi, gerçek tarihsel durumun bilgisine sahiptir ve bütünsel tarihsel sürecin içkin anlamlarının lehine olarak dolayımsız biçimde verilmiş toplum biçimlerini reddeder. Lukács sonuçta proleter düşüncesinin burjuva düşüncesine göre nesnel açıdan daha üst bir bilimsel düzlemde durduğu, çünkü nesneleri total süreçten yalıtarak ele almayı reddettiği noktasına varmaktadır. Böylece proletarya toplumu tutarlı bir bütün şeklinde kavramakta ve burjuvaziden farklı bir bakışla yanlış bilinç ve köklü hatalar halinde bile olsa hakikat özlemi çekmektedir. Yine de ontolojik ayrıcalığa sahip olan işçi bir metaya, kapitalist üretimin doğası gereği bir nesneye dönüşmüştür ve bu haliyle işçinin ampirik durumu, toplumsal ilişkilerin kapitalizmde nesneler ile şeyler arasındaki ilişkiler biçimini alan dönüşümüne denk düşmektedir. İş gücünün bir şey olarak temellük edilmesinin tek anlamı, proletaryanın bir sınıf olarak kendi gerçek durumunun bilincine varabileceğidir. Bilme edimiyle birlikte özne ile nesne çakışmaktadır. Bilginin bilişsel ve pratik öğeleri bu şekilde proleter düşüncesinde kaynaşmış olur. Proletaryanın topluma ilişkin bilgisi kapitalizmin devrimci dönüşümüyle özdeştir. Sosyalizme yöneliş ve bu yönelişin bilincinde olma bir ve aynı şeydir. Bilgi salt bir gölge fenomen, dışsal güçlerin basit bir yansıması değildir. Bilgi, proletaryanın devrimci pratiğiyle yakından bağlantılıdır. Parantez, Lukács, 1971, Bölüm 2. Lukács'ın burjuva ve proleter düşüncelerini tartışması ve pozitivizme yönelik genel eleştirileri, şeyleşme ile yabancılaşmayı bilincin ve toplum teorisinin oluşmasının kritik öğeleri sayan analiziyle bağıntılıdır. Marx, erken dönem yazılarında yabancılaşmayı ele almış olmasına rağmen, ikinci enternasyonel Marksizmi kısmen metinlerin mevcut olmamasının, parantez, bunların çoğu 1920'lere ve 1930'lara kadar yayınlanmamıştı. Ve bunun yanı sıra pozitivist Marksizmin yabancılaşma ve şeyleşme gibi bilimsel olmayan kavramları benimsemesinin sonucunda bunun önemini fark edememişti. Lukács ise Hegelci ve fermanötik felsefi arka planıyla kapitali Marx'ın ilk yıllarında yayınlanmış olan birkaç metninde bilhassa Kutsal Aile'de keşfettiği kategorilerle analiz edebiliyordu. Nitekim total bir süreç olan şeyleşmenin damgasını insanın bütün bilincine vurarak kapitalist kültüre egemen olduğunu ileri sürmekteydi. Şeyleşme, kapitalist toplumda yaşayan her insanın zorunlu, dolayımsız gerçekliğidir. Şeyleşme ancak total gelişmenin somut biçimde dışa vurmuş çelişkileriyle somut bir ilişki kurarak bu çelişkilerin total gelişme açısından bilincine vararak varlığın şeyleşmiş yapısını bozmaya yönelik sürekli ve durmadan yenilenen çabalarla aşılabilir. Vurgular Lukács'ındır. Parantez Lukács 1971 sayfa 197. Yine de şeyleşmenin kültüre tamamen nüfuz ettiği göz önüne alındığında proletaryanın hakikat özlemi duyması nasıl mümkün olabilir? Lukács'a bakılırsa bir meta olarak proletarya tüm şeyleşme sürecini cisimleştirmekte fakat bir nesne olduğu için sınıfsal konumu onun bilinçliliğe itmekte, yani kapitalizmin fetişleşmiş doğasını boydan boya kesmesini sağlayan nesnenin öz bilincine götürmektedir. Lukács bu formülasyonlarla Marksist materyalizmi tamamen terk etme noktasına yaklaşmaktadır. İşçi tarihsel olarak bir şeye, salt nesneye dönüşmüş değildir. Zira metaların toplumsal dünyası işçiyi toplumu doğal, nesnel bir veri olarak kavrayacak şekilde konumlayarak bilince nüfuz ederken her durumun içinde şeyleşmenin aleyhine işleyen güçler vardır. Lukács'ın teorisi tarihsel olarak doğru olsaydı, sendikalar gibi özgül işçi sınıfı kurumlarının gelişmesini veya İngiliz proletaryasının 19. yüzyılın fabrika yasalarına karşı mücadelesini anlamak olanaksız olacaktı. Öyle olsa İngiliz işçi sınıfına 19. yüzyılın en ileri sanayi toplumunda tümüyle şeyleşmenin egemen olmuş olması gerekirdi. Oysa onlar sanayileşmekte olan dünyada en güçlü sendika hareketini kurmuşlar ve ekonomik, toplumsal ve politik statülerini iyileştirme doğrultusunda pek çok örnekte başarıyla mücadele etmişlerdi. Lukács'ın şeyleşmeyi total bir süreç olarak kavramasının kaynağı, kendi totallik teorisi, bütünün organik bakımdan birbiriyle bağıntılı olan parçalarından önce geldiği ve kendi içsel özünü yansıttığı düşüncesiydi. Ayrıca bu totallik anlayışının ampirik veya tarihsel değil, bütünün tarihsel süreci doğrudan açıkladığını öngören, tarihsici bir kategori olduğu da akıldan çıkarılmamalıdır. Anlaşıldığı üzere parçaların ve bütünün ilişkisi eşitsiz ve çelişkili olmaktan ziyade simetriktir. Benzer biçimde Lukács, sınıf ve sınıf bilinci konusundaki tartışmada da toplumsal yapı ile ideoloji arasında soyut ve tarihsel olmayan bir ilişki bulunduğunu savunmaktadır. Sınıf bilinci totallikle eş değerdedir. Bir sınıfın hegemonya açısından olgunlaşması, onun çıkarlarının ve bilincinin toplumun bütününü o çıkarlarla uyum içinde örgütlemesine olanak sağlaması demektir. Parantez Lukács 1971 sayfa 52. Lukács'a göre burjuva düşüncesi toplumu merkezden tutarlı bir bütün olarak kavrayamazken proleter düşünce eylemleriyle bütünde köklü bir dönüşümü gerçekleştirecek evrensel bir sınıf olarak tarihsel misyonunun tarihsel açıdan anlaşılmasını sağlamanın peşindedir. Lukács bu şekilde psikolojik bilinci, parantez, bu işçilerin yanlış olan ve bütünü kavrayamayan ampirik gündelik bilincinden oluşur. Aşılanmış sınıf bilincinden ayırmış olmaktadır. Gerçek sınıf bilinci, Marksist tarihsel süreç teorisine denk düşen bir sınıfın potansiyel bilincidir. Potansiyel bilinç, bir sınıfın toplumsal bütünle ilişkisinin gerekli bilgisine sahip ise, kendi tarihsel durumuna uygun ve rasyonel tepkisidir. Lukács, Weber'in kavramlarından birisini kullanarak, sınıf bilincinin nesnel teorisinin, onun nesnel olasılığının teorisi olduğunu yazmaktadır. Parantez, Lukács, 1971, sayfa 79. Peki aşılanmış ya da potansiyel bilinç nedir? Bu açıkçası gündelik bilinçten daha gerçektir ve gündelik bilincin öğelerine indirgenemez. Yine de bilincin ampirik biçimlerinden hareket ederek değilse bile teorik açıdan nasıl kurulacaktır? Bunun yanıtı, tarihsel süreci gerçekten anlayan ve buna bağlı olarak proletaryaya gerçek bilincini aşılayan entelektüellerin ayrıcalıklı konumunda yatar. Lukács'a bakılırsa tarih ampirik, somut belirlenimlerinin totallik şeklinde kavranmış tarihsel süreç demek olan bir özü yansıtan farklı aşamalarının dışında bir anlamla donatılmıştır. Bunun için Lukács'ın pozitivizm eleştirisi idealizme, bütün doğrulama ve ampirik kanıt gösterme ilkelerinin Marksist teorinin temeli olduğunun reddedilmesine varmaktadır. Totallik, ampirik parçaları sayesinde yeniden kurulamaz ve olgular bütün ortaya çıkmadan önce biriktirilemez. Eğer bütünler ampirik bulgularla değil, yalnızca geleceğe tarihsel sürecin olgunlaşmasına bakılarak yapılanabiliyorsa, o zaman bütün toplum bilimi gereksiz görünecektir. Lukács'ın yaklaşımı Hegelcidir. Zira tarihin hilelerini hakikaten yorumlayabilecek olan Hegel'in felsefecisi gibi, Lukács'ın tarihsiciliği de sosyalist, devrimci entelektüellerin bilinç aşılayıp bütünün anlamını kavramasına zemin sunmaktadır. Fakat bütün, olguların onun içinde birleştirilebilmesinden önce bilinmelidir ve bütünün bilinmesinin tek yolu ampirik yöntemden değil, proletaryanın ayrıcalıklı tarihsel konumunu kabul etmekten geçecekti. Kuşkusuz bu da kanıtlanabilir bir şey değildir. Yalnızca tarihin hakikati olarak kabul edilebilir. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Rickert, R-I-C-K-E-R-T, Karl Mannheim, K-A-R-L, M-A-N-N-H-E-I-M, Arnold Hauser, A-R-N-O-L-D, H-A-U-S-E-R, Zoltán Kodály, Z-O-L-T-A-N, K-O-D-A-L-Y, Michael Polanyi, M-I-C-H-A-E-L, P-O-L-A-N-Y-I, Martin Heidegger, M-A-R-T-I-N, H-E-I-D-E-G-G-E-R, Jean-Paul Sartre, J-E-A-N-P-A-U-L-S-A-R-T-R-E, Herbert Marcus, H-E-R-B-E-R-T, M-A-R-C-U-S-E, Lucien Goldman, L-U-C-I-E-N, G-O-L-D-M-A-N-N.